İkinci bölüm, yatırım. En uzun yolculuklar bile küçük bir adımla başlar. Yatırım yapmanın büyüsü. Birçok kişi zengin olmak için daha çok kazanması gerektiğini düşünür. Daha çok kazanmak için de daha çok çalışması gerektiğini sanır. Ama bu o kadar da doğru değildir. Birçok insan şu altın formülü iyi bilir. Para için çalışmak değil, paranızın sizin için çalışması sizi zengin eder. Diyelim ki her ay 100 lira biriktiriyorsunuz ve biriktirdiğiniz parayı yastığınızın altına koyuyorsunuz. Ya da bir kitap arasına veya hiç kimsenin bulamayacağı bir yere. Her ay 100 lira biriktirdiğiniz sürece bir yıl sonunda tam 1200 liranız olur. 10 yıl sonunda ise 12 bin liranız. Ama eğer paranızı sizin için çalıştırırsanız, yatırım sözcüğünü mutlaka duymuşsunuzdur. Yatırım, paranızın sizin için çalışmasını ifade eder. Yani, paranız itaatkar bir yardımcı gibi sizin için çalışır ve size para kazandırır. Mesela bir yılda biriktirdiğiniz 1200 lirayı bir bankaya götürüp %10 oranından yatırırsanız, 10 yıl sonunda yaklaşık 3200 liranız olur. Sırf paranızı yastık altında tutmayıp bankaya götürdüğünüz için, banka size 2000 lira ilave para vermiş olur. Yani paranız sizin için çalışmış olur. Tasarruf yapmanın ne kadar zor olduğunu bildikleri için bankalar bu başarınızı mükafatlandırmak isterler. Paranızın enflasyon denen canavar altında ezilmesini önlemek için de devlet buna destek verir, paranızı sigorta eder. Banka, sigorta, faiz ve enflasyon kavramlarını da eminiz yatırım kavramı gibi daha önce defalarca duymuşsunuzdur. Birazdan onları da anlatacağız. Ama önce yatırımın ne olduğunu öğrenmek ile başlayalım. Yatırım nedir? Yeniden düşünelim. Biriktirdiğimiz 1200 lirayı bankaya yatırıyoruz ve 10 yıl sonunda paramız 3200 lira oluyor. Kolumuzu bile kıpırdatmadan paramız 2000 lira artıyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Bu sihirli süreci anlamak için belki de kelebek etkisi denilen bir fizik teorisini bilmemiz gerekiyor. 1963 yılında meteoroloji uzmanı Edward Lorenz'in kafasında çözüm bulamadığı bir soru vardı. Bilim adamları büyük nedenlerin büyük sonuçlara, küçük nedenlerin küçük sonuçlara yol açtığını düşünüyorlardı. Oysa o böyle düşünmüyordu. Araştırmalarını giderek derinleştiren Lorenz sonunda bir şeyden emin oldu. Küçük nedenler büyük sonuçlara yol açabiliyordu. Ya da bilinen açıklamasıyla söylersek, güney yarım kürede kanat çırpan bir kelebek, kuzey yarım kürede büyük bir kasırgaya sebep olabilirdi. Bugün fizik biliminin en önemli teorilerinden sayılan kaos teorisi, Lorenz'in kelebek etkisi dediği bu düşünceye dayanır. Yatırım denilen şey de Lorenz'in kelebek etkisi olarak tanımladığı olgudan hiç farklı değildir. Küçük bir çaba, yatırım araçları sayesinde büyük sonuçların yolunu açar. Bankaya yatırdığınız para sizin adınıza çalışır ve size yeni paralar kazandırır. Bankayı tanıyalım. Yıllar sonra bir gün, çocukluğunuzdan kalma eski kitaplarınızı karıştırırken sayfa aralarında eski bir paraya rastlarsanız, daha o zamanlardan koleksiyoner ruhuna sahip olduğunuzu pek düşünmeyeceksinizdir herhalde. Aklınıza ilk gelecek şey, harçlıklarınızdan arttırdığınız parayı biriktirmek için o kitabın arasına koyduğunuz ve sonra da unuttuğunuz olacaktır. Belki bugün o parayla koleksiyon yapmaya başlayabilirsiniz ama kitap aralarının hiç de iyi bir para saklama yeri olmadığını da anlamış olursunuz. Birçok çocuk biraz daha temkinli davranır. Biriktirdiklerini saklasın diye annesine verir. Hatta birçok genç bile bunu yapıyor olabilir. Haksız da sayılmazlar. Çünkü annelerimiz hala dünyanın en güvenilir bankalarıdır. Bugünlerde birçok kişi şöyle düşünür bile olmuştur. Yaşanan finansal krizde sıkıntıya giren şirketlerin başına birer Türk annesi koyun, birçok şirket kısa zamanda dünya devi olur. Eminiz bu fikir hepinize oldukça mantıklı gelmiştir. Çünkü annelerimiz nasıl tasarruf yapılacağını oldukça iyi bilirler. Evet, tasarruf zor bir iştir ve onun zor olduğunu bilen başka birileri daha vardır. Para biriktirmenin ne kadar zor bir iş olduğunu bilen bankalar, bu zor işi başaranlara daima karşılığını ödemek isterler. Yapmanız gereken sadece paranızı götürüp bankaya yatırmaktır. Sırf tasarruf etmeyi başardınız diye size para ödemek isteyen birine hayır demek istemezsiniz, öyle değil mi? Annenize verdiğiniz para en güvenilir ellerde rahat ve huzurludur. Hatta o kadar rahat ve huzurludur ki mışıl mışıl uyur. Oysa paranızı bir bankaya yatırdığınızda sizin için çalışmaya başlar. Siz parmaklarınızı bile oynatmazken o size daha çok para getirmek için gece gündüz çalışır. Gelin şimdi bankaları biraz daha yakından tanıyalım. caddelerde, mahalle aralarında ya da çarşıda dolaşırken rengarenk ışıklı tabelalarıyla karşımıza çıkan bankaların nasıl çalıştığını anlamaya çalışalım. Bir banka basitçe şöyle bir çalışma sistemine sahiptir. Diyelim ki sizin tasarruf ederek biriktirdiğiniz 1200 liranız olsun. Öte yandan başka bir mahallede kendisine küçük bir dükkan açmak için 1200 liraya ihtiyacı olan fakat sizin tanımadığınız birisi daha olsun. Eğer bu kişi arkadaşınız olsaydı belki 1200 liranızı ona ödünç verebilirdiniz. Ama onu tanımıyorsunuz. İşte bir banka o anda yapılması gereken şeyi yapar. Sizin 1200 liranızı sizden ödünç alarak dükkan açmak isteyen kişiye ödünç olarak verir. Paranızı vereceğiniz kişiye güven duymanız her zaman en önemli önceliğinizdir. Bu nedenle bankalara güven kuruluşları da denir. Bankaların sizden ödünç aldıkları paraya mevduat, dükkan açmak isteyen kişiye ödünç verdikleri paraya ise kredi adı verilir. Hani daha önce söylemiştik ya paranın birçok ismi vardır diye. İşte bunların en önemlilerinden ikisi mevduat ve kredidir. Mevduat nedir? Mevduat ve kredinin ne olduğunu öğrenmeden önce bundan sonra çok sık kullanacağımız bir kavramı tanımlayalım. Bu kavram finans kavramıdır. Finans, paranın elden ele dolaşımını sağlayan kuralların bütünüdür. Paranın hareketi boyunca verilen kararlar ve yapılan aktiviteler finans olarak tanımlanır. Tasarruf yapma, bütçe hazırlama, yatırım yapma, kredi çekme birer finans aktivitesidir. Yani kısacası finans, bizim parayla ilgili olan tüm eylemlerimizi içeren bir konudur. Şimdi gelelim mevduat ve krediye. Bankacılığın en temel tanımı olan mevduat ve krediyi biraz daha yakından tanımak faydalı olacaktır. Biriktirdiğiniz parayı, yani tasarruflarınızı, belli bir süre sonra geri almak düşüncesiyle bir bankaya yatırırsanız, tasarrufunuzu mevduata dönüştürmüş olursunuz. Bankalar, tasarruflarınızı kendilerinde tutacağınız süreye bağlı olarak size ödeme yaparlar. Ödeme miktarı, bankaya yatırdığınız tasarrufun oransal bir yüzde karşılığıdır. Mesela yıllık %10 gibi. Bu orana faiz oranı, size ödenen tutara da faiz denir. Eğer 1200 lira tutarındaki tasarrufunuzu bir yıl süreyle bankaya yatırırsanız, bir yıl sonunda bankadan 120 lira, yani 1200 çarpı %10 alırsınız. Yani paranız 1320 lira olur. Eğer paranızı bir yıl sonra bankadan çekmez ve yeniden bir yıllığına yatırırsanız, süre sonunda şaşkınlık duyacağınız bir sürprizle karşılaşırsınız. İkinci bir yılın sonunda faiz oranı değişmezken alacağınız faiz tutarı değişmiştir. Hatırlayın, ilk yıl faiz olarak 120 lira almıştınız. Fakat ikinci yıl alacağınız faiz oranı 132 lira olacaktır. Çünkü banka hem sizin 1200 liranıza hem de kazandığınız 120 liraya faiz ödemesi yapmıştır. Ne kadar harika değil mi? Eğer paranızı bankada tutmaya devam ederseniz her yıl alacağınız faiz tutarı bir önceki yıldan daha fazla olacaktır. Bu şaşırtıcı sürprize ekonomistler bileşik faiz derler. Hatta bir hikayeye göre Einstein'a dünyanın en önemli icadının ne olduğu sorulduğunda bileşik faiz yanıtını verdiği söylenir. Peki bankalar bunu neden yaparlar? Paranızı belli bir süre bankada tutmanız karşılığında neden size ilave para öderler? Faiz de anlattığımız birçok kavram gibi aslında size yabancı değildir. Ekonomiyle ilgilenen kişiler faize paranın zaman değeri derler. Bu kavram, finansın üzerine inşa edildiği kavramlardan biridir. Bu kavramı öğrendiğiniz an, finansın gerçek anlamını da öğrenmiş olursunuz. Şimdi düşünelim, babanız size harçlık vereceği gün şöyle bir teklif yapsa nasıl karar verirsiniz? Harçlığını bugün alırsan 10 lira vereceğim, eğer bir hafta bekler ve o zaman alırsan yine 10 lira vereceğim. Eminiz ki babanızın bu sorusuna vereceğiniz yanıt, harçlığınızı hemen almak olacaktır. Çünkü bir hafta beklerseniz de alacağınız para yine 10 liradır. Öyleyse beklemeye hiç gerek yok. İşte açtığınızı bir hafta sonra değil de bugün almanızın nedeni, paranın zaman değeri denilen ekonomik kavramdır. Babanızın teklifi şöyle de olabilirdi. Harçlığını bugün alırsan 10 lira vereceğim, eğer bir hafta bekler ve o zaman alırsan 20 lira vereceğim. Şimdi yanıtınız daha farklı olabilecektir. Çünkü ilave bir 10 lira daha almak için bir hafta beklemeyi göze alabilirsiniz. Eğer bu durumda ikinci seçeneği seçerseniz, yine paranın zaman değerini düşünerek karar vermişsiniz demektir. Bankalar bize faiz ödemede haksız sayılmazlar, öyle değil mi? Hepimiz iyi biliriz ki bizi biz yapan şey değerlerimizdir. İnandığımız ve değer verdiğimiz şeyler olmasa çevremizdeki hiç kimse bize saygı duymaz. Bankalar paranın zaman değeri olduğunu bildikleri için, yani daha açık söylersek paraya sizin gibi değer verdikleri için Bankaya yatırdığınız tasarruflarınıza ilave ödeme ya da ekonomideki adıyla faiz öderler. Şimdi aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Bankalar bizim tasarruflarımızı başka birine kredi olarak veriyorsa, bize faiz ödeyecek parayı nereden buluyorlar? Kredi konusuna geçmeden mevduat ile ilgili yaşadığım bir anekdotu anlatacağım. Emekli amcamızın inanılmaz yatırım performansı. Eski arkadaşım B, burada ismini vermiyorum, 2010 yılı içinde bir gün beni arayarak önemli bir konu hakkında görüşmek istediğini söyledi. Buluştuğumuzda bana kısa bir süre önce vefat etmiş olan babasının, ki kendisini rahmetle anıyoruz, 1980'li yılların başında emekli olduğunu, o dönemde babasının emekli ikramiyesine dahil olmak üzere tüm birikiminin 400 bin Alman markı. Evet, o zamanlar böyle bir para birimi vardı. Avrupa Birliği'nin kurulması sonucu Euro'ya dönüştü. 400 bin Alman markı civarında olduğunu söyledi. Arkadaşım bana babasının emekli olduktan sonra tüm birikimini Alman markından Türk lirasına çevirdiğini ve fazla bir uğraşı olmadığı için zamanının çoğunu bu birikimini değerlendirmeye ayırdığını söyledi. Çok da tutumlu olan amcamız genelde bankalarda mevduat yaparak, zaman zaman da hazine bonoları alarak faiz kazancı elde ediyormuş. Arkadaşım babalarının bu uğraşıyla hiç ilgilenmediklerini, onun da para konularını konuşmayı sevmediğini, bu nedenle de yatırımlarının ne düzeyde olduğunu hiçbir zaman bilmediklerini söyledi. Beni arayarak babasının vefatının ardından toplam birikimin o günkü değerinin 12,5 milyon dolara ulaşmış olduğunu görerek hayrete düştüklerini ve bu paraların nasıl yöneticiliği konusunda fikrimi almak istediklerini söyledi. Gerçekten de para yönetimi konusunda hiçbir tecrübesi olmayan, ancak çok tutumlu ve sabırlı olan rahmetli amcamız, yaklaşık 30 yıllık bir süre içinde mütevazi sayılabilecek bir birikimi Türkiye'de sadece kısa vadeli Türk lirası enstrümanlarda değerlendirerek birçok fon yöneticisinin hayalini kurduğu bir yatırım performansı yakalamıştı. Bu anekdottan alacağımız ders, uzun vadeli yatırımlar bileşik faiz etkisiyle zaman içinde katlanarak çok yüksek seviyelere ulaşabilirler. Kredi nedir? Bu sorunun yanıtına geçmeden önce az önce kullandığımız ekonomi kavramının ne anlama geldiğini öğrenelim. Birçok kişinin parayla ilgili bir kavram olduğunu düşündüğü ekonomi sözcüğünün aslında parayla ilgili olmayan bir kökeni vardır. Eski Yunanlı komşularımız okia yani ev ve nomos yani kural sözcüklerini yan yana getirerek ekonomi sözcüğünü oluşturmuşlardır. Anlamı ev yönetimi demektir. Sanıyoruz ev yönetimi zaman içinde para veya para ile ilgili aktivitelerin tamamını kapsar hale geldiği için bugün birçok insan aktivitesinin ortak adı olmuştur. Üretim, tüketim ve ticaret ekonominin ana aktiviteleri olarak sayılmaktadır. Az önce bankanın sizin 1200 liranızı sizden ödünç alarak dükkan açmak isteyen kişiye ödünç olarak verdiğinden bahsetmiş ve bu işleme kredi demiştik. Bankaların bir kişiye gelecekte geri alma beklentisiyle ödünç para vermelerine kredi işlemi denir. Kredi de tıpkı sizin mevduatınızı belirli bir süre karşılığı bankada tuttuğunuzda faiz almanız gibi faiz ödenen bir işlemdir. Unutmayalım, paranın zaman değeri vardır ve parayı kullanan bunu ödemek zorundadır. Bu kez ödemeyi krediyi alan kişi yapar. Dükkan açmayı düşünen kişi aldığı krediyle dükkanını açar, çalışarak elde ettiği kazancıyla da bankaya olan borcunu geri öder. Onun bankaya ödeyeceği faiz oranını da banka belirler. Mesela kredi faiz oranı yıllık %15 olsun. Bankadan aldığı 1200 lira krediyle dükkanını açan kişi, bir yıl çalışıp para kazandıktan sonra bankaya olan sözünü tutar ve aldığı krediyi faiziyle birlikte geri öder. Faiz tutarı 180 lira, yani 1200 çarpı %15 olarak hesaplanır ve bu bankaya ödenir. Ayrıca 1200 lira da geri ödenir. Bankada hem bu 1200 lirayı hem de faizi olan 180 lirayı alır ve bankaya yatırdığınız tasarrufunuzu faiziyle birlikte size geri öder. Şimdi belki aklınıza şöyle bir şüphe düşmüş olabilir. Bankalar her isteyene kredi verirse onlardan bazıları sözlerinde durmaz ve borçlarını geri ödeyemeyebilirler. O zaman biz de paramızı geri alamayız. Evet, bu şüphenizde haksız sayılmazsınız. İnsanların bazıları gerçekten sözlerini tutmakta pek istekli davranmazlar. Ama hatırlayacaksınız, az önce bankaların güven kuruluşları olduğunu söylemiştik. Onlar kredi verecekleri kişileri çok iyi araştırırlar ve ondan sonra eğer ikna olurlarsa kredi vermeyi kabul ederler. Siz de iyi bilirsiniz ki arkadaşlarınızın hepsine aynı güveni duymazsınız. Sizden değer verdiğiniz bir eşyayı isteyen bir arkadaşınız olduğunda karar vermeden önce düşünürsünüz. Eğer bu arkadaşınız güvendiğiniz biri ise ona bu sevdiğiniz eşyayı verirsiniz. Eğer güvenmediğiniz biri ise vermezsiniz. Çoğu zaman da bu kararı kendi başınıza alırsınız. Başka birine sormaya gerek duymazsınız. İşte bankalar da aynen sizin yaptığınızı yaparlar. Güvenilecek kişileri bilirler ve sizin binbir zahmetle biriktirdiğiniz tasarruflarınızı sadece bu güvenilir kişilere ödünç, yani kredi olarak verirler. Böylece banka görevini yerine getirmiş ve hem size, hem dükkan açan kişiye, hem de ülke ekonomisine büyük bir fayda sağlamış olur. Size faiz ödeyerek yatırımınızdan gelir sağlamanıza, dükkan açmak isteyen kişinin dükkanını açarak iş sahibi olmasına ve bu açılan dükkandan insanların alışveriş yapmasını sağlayarak ülke ekonomisine hizmet eder. Tahvil ve bono nedir? Biriktirdiğiniz parayı, yani tasarruflarınızı, belli bir süre sonra geri almak vaadiyle bir bankaya yatırırsanız, tasarrufunuzu mevduata dönüştürmüş olduğunuzu söylemiştik. Eğer tasarruflarınızı bir bankaya değil de bir şirkete ya da devlete belirli bir süre sonra geri almak vaadiyle ödünç verirseniz, paranızı tahvil ya da bonoya dönüştürmüş olursunuz. Tahvil ve bono iki kardeş gibidir ve birbirinden pek ayrılmazlar. Aklınıza şu soru geliyordur mutlaka: şirketler ya da devletler bizim tasarruflarımıza neden ihtiyaç duyarlar? Büyümek, bebekler gibi şirketlerin ve devletlerin de doğasıdır. Onlar da işlerini ve bizlere verecekleri hizmetleri büyütmek ve genişletmek isterler. Şirketler, işlerini büyütmek için paraya ihtiyaç duyarlar. Devletler ise bize daha iyi hizmet vermek için paraya gereksinim duyarlar. Yollar, köprüler veya barajlar yapmak isterler. Bunun için paraya ihtiyaçları vardır. Eğer yeteri kadar paraya sahip değillerse bu parayı bizlerden ödünç alırlar. Belli bir süre sonunda da paramızı faiziyle birlikte bize geri öderler. Şirketler bizden ödünç aldıkları paraları bizler için yeni ürünler yapmaya harcarlar. Sonra bu ürünleri satarak para kazanırlar. Kazandıkları parayla da bizden ödünç aldıkları parayı ve faizini geri öderler. Devletler ise bizden ödünç aldıkları paralarla yol, köprü ve baraj yaparlar. Bunların işletilmesinden elde ettikleri gelirlerle de bizden ödünç aldıkları parayı ve faizini öderler. Tasarruflarınızı belli bir süreliğine bankaya yatırmanız karşılığında paranızın adının mevduat olduğunu söylemiştik. İşte aynı isim değişikliği burada da gerçekleşir. Tasarruflarınızı bir şirkete ya da devlete ödünç verirseniz, paranızın adı tahvil veya bonoya dönüşür. Tahvil ve bononun iki kardeş olduğunu söylemiştik. Evet, onlar iki kardeş gibidir ama ikiz kardeşler değillerdir. Eğer tasarruflarınızı en geç bir yıl içinde geri almak üzere ödünç verirseniz, adı bono olur. Eğer bir yıldan daha uzun bir süre sonra, mesela 2 yıl ya da 3 yıl sonra geri almak için ödünç verirseniz, bu kez adı tahvil olur. İşte aralarındaki bu süre farkı nedeniyle tahvil ve bono ayrılmaz kardeşler gibidir. Bir de unutmadan şunu ekleyelim: devletin bonolarına hazine bonosu, devletin tahvillerine ise devlet tahvili denir. Yatırım uzun bir süreçtir. Milattan sonra 3. yüzyılda Pers kralının veziri bir oyun icat eder. Toplam 64 kareden oluşan bir tahta üzerinde oynanan bu oyunun adı satrançtır. Oyunu çok beğenen kral vezirine, "Dile benden ne dilersen," der. Vezir, satranç tahtasındaki 64 kareyi göstererek isteğini söyler. İlk kareye bir buğday tanesi, ikinci kareye 2 adet buğday tanesi, üçüncüye ikincinin 2 katı, yani 4 adet olacak şekilde 8, 16, 32 diye devam edin kralım. Sonunda 64. kareye 63.'ünün 2 katını koyarak bana veriniz. Pers kralı bu isteği simgesel bir alçak gönüllülük ve bağlılık örneği olarak memnuniyetle karşılar ve emrindekilerden isteğin derhal yerine getirilmesini ister. Pers kralı bunun küçük bir hediye olduğunu düşünür. Bir süre sonra işin asıl yüzünün hiç de göründüğü gibi olmadığı anlaşılır. Çünkü ülkedeki bütün tahıl ambarlarını bile oyun tahtası üzerine koysalar, bu isteği karşılayamayacaklarını fark ederler. Sanıyoruz 18.6 kentilyon, bugün bile dünyanın onlarca yılda üretebileceği bir sayıyı ifade etmektedir. Tasarruf zor bir iştir ve onun zorluğunu bankalardan başka bilenler de vardır. Paranızı iyi bir şirkete veya başarılı projelere yatırırsanız, o şirketler büyüdükçe ya da projeler geliştikçe, yatırdığınız paralar da onlarla birlikte büyür. Tıpkı kralın vezirinin buğday taneleri gibi. Hisse senedi, bono, tahvil, döviz, altın veya fon denilen şeyler paranızı pirinç taneleri gibi büyütecek yatırım araçlarıdır. Bankaya yatırdığınız tasarruflarınızın karşılığında aldığınız faizde de gördüğünüz gibi yatırımlardan kazanç elde etmek için uzun bir süre beklemek gerekebilir. Para ustası olmak çok kolay bir iş değildir ve sabırsızlık kötü sonuçlar doğurur. Her şey bir anda olsun bitsin isteriz. Bir anda gideceğimiz yere varmak, bir anda üniversiteyi bitirmek, bir anda iş hayatının merdivenlerini çıkmak. Tasarruf yaparken de böyle sabırsız davranırız. Zengin bir adamdan bir buzağı alan çiftçinin hikayesini yeniden hatırlamak faydalı olabilir. Zengin adamdan aldığı buzağının büyüyerek kendisine çok fayda sağlayacağına inanan ve o yüzden de buzağısına gözü gibi bakan bir çiftçinin hikayesidir bu. Günler geçip buzağı büyüdükçe çiftçinin giderleri de artar tabii ki. Bir gün gelir çiftçi, bu buzağının büyüyüp öküz olmasını bekleyemem daha fazla. Bu buzağıyı satıp yerine bir sürü koyun alırım. Hem koyun daha ucuz hem de bakımı daha kolay der. Ve de öyle yapar. Aylar geçtikçe koyun yetiştirmenin de düşündüğünden zor olduğunu anlar. Bu sefer koyunun büyüyüp yavrulaması çok uzun sürüyor. En iyisi bunları satıp yerine her gün yumurtlayacak tavuklar almak der. Ve bu kez de öyle yapar. Planı kendince işlemekte ve yumurtaları satarak iyi para kazanmaktadır. Çiftçi mutludur artık. Ne var ki aylar geçer ve tavuklar daha az yumurtlamaya başlar ve bir gün gelir hiç yumurtlayamaz hale gelirler. Çiftçi yıkılmıştır. Sinirle tüm tavukları kesip kendine bir ziyafet verir. Ziyafetin ardından her şeye bir buzağı ile başladığını ve tüm olanlardan sonra da hayatında hiçbir değişiklik olmadığını fark eder. Geriye kalan sadece şişmiş midesidir. Peki bu hikayede siz de çiftçi misiniz? Siz de çiftçi gibi tasarruflarınızın büyümesinin çok uzun zaman aldığını düşünerek sabırsız mı davranıyorsunuz? İşler zora gelince her şeyden vaz mı geçiyorsunuz? Unutmayın ki başarıya giden kestirme yol yoktur ve zaman en iyi dostunuzdur. Ancak sabırla ve devamlı yatırımla para ustası olabilirsiniz. Peki parayı biriktirmeye başladınız diyelim. Bu noktada da tüm biriktirdiklerinizi bir gün ani bir kararla harcama yanlışına mı düşüyorsunuz? Para ustası olmak için o zevk duygusunu ertelemeli ve elde ettiğiniz kazancı daha fazla kazanmak için biriktirmeye devam etmelisiniz. Ta ki amacınıza ulaşana kadar. İşte o zaman siz gerçek bir para ustası olmuşsunuz demektir. Herkes yatırım yapabilir. Sık sık duyduğumuz sözcüklerden biridir yatırım. İş hayatı insana yatırım der durur. Öğretmenlerimiz yabancı dil öğrenirsen kendine yatırım yaparsın diye hatırlatırlar her zaman. Ama iş biriktirdiklerimizle yatırım yapmaya gelince takılır kalırız. Nasıl yapacağımızı bir türlü bulamayız. Aslında yatırım yapmak oldukça kolaydır. Nasıl mı? Diyelim ki günde 4 saatinizi bilgisayar karşısında geçiriyorsunuz. Çoğu zaman şöyle düşünürsünüz. Benim iyi bir sandalyeye ihtiyacım var. Oturduğum bu sandalye belimi ağrıtıyor. En iyisi kendime iyi bir yatırım yapayım ve güzel bir sandalye alayım. Çarşıya çıkarsınız ve bütün sandalyecileri gezersiniz. Hepsini dener ve en iyi sandalyeyi bulursunuz. Satıcıyla anlaşırsınız ve rahat marka o sandalyeyi alırsınız. Satıcı çok memnun kalacağınızı ve herkesin bu sandalyeyi aldığını söyler. Kendinize iyi bir yatırım yaptığınızı düşünerek evinizin yolunu tutarsınız. Siz bunları yaparken yatırımcı denilen bir arkadaşınız ise şöyle düşünmektedir. Rahat marka sandalyeler çok iyi ve herkes onlardan alıyor. Ama benim bir sandalyeye ihtiyacım yok. Yatırımcı adlı arkadaşınızın sandalyeye ihtiyacı olmadığına göre sizin gibi kendisine yatırım yapması mümkün gözükmüyor. Bu güzel sandalyeden yararlanamayacak öyleyse. Ne dersiniz? Hiç merak etmeyin. O da sizin gibi herkesin aldığı bu sandalyeden pekala yararlanabilecek. Nasıl mı? Oldukça kolay. Bu sandalyeyi yapan şirketin hisse senetlerini alarak. Böylece arkadaşınız da rahat marka sandalyeye sizin gibi yatırım yapmış olacak. İşte yatırım dediğimiz bundan başka bir şey değildir. Yatırım yapmanın altın kuralı. Fayda maliyet ilkesi. Hisse senedinin ne olduğuna geçmeden önce önemli bir ilkeyi tanımak faydalı olacaktır. Ekonomi birçokları tarafından çok zor anlaşılan bir bilim dalı olarak algılanır. Fakat gerçek hiç de öyle değildir. Günlük hayatımızdaki birçok ekonomik kararı çok basit bir ilkeye göre veririz. Ekonominin birçok ilkesi gibi bu ilke de hayatın akışı içinden alınmıştır. Hatta eminiz ki bu ilkeyi siz de hayatınızda aldığınız birçok kararda bilmeden de olsa kullanmışsınızdır. Karar vermenizi son derece kolaylaştıran bu altın ilkenin adı fayda-maliyet ilkesidir. Şimdi yanıtını sadece sizin verebileceğiniz bir soru soralım. Uzun süredir okumayı çok istediğiniz bir kitabı almak istiyorsunuz. Kitabın mahallenizdeki kitapçıda satış fiyatı 12 lira. Fakat öğrendiğiniz bir bilgiye göre, oturduğunuz yere 1 saat mesafedeki başka bir kitapçıdaki fiyatı ise 11 lira. Kitabı hangi kitapçıdan almaya gideceksiniz? Sorunun yanıtını sadece sizin verebileceğinizi söylemiştik. Çünkü yanıt herkese göre değişebilir. Ama biz sizin mahalledeki kitapçıdan almayı tercih ettiğinizi varsayalım. Bu durumda kararı nasıl verdiğinizi biliyor musunuz? Siz bu kararı vermeden önce zihniniz çok hızlı bir şekilde şöyle bir hesaplama yapar. Birkaç dakika içinde 12 lira ödeyerek bu kitabı mahalledeki kitapçıdan alıp gelebilirim. Bir saat yürüyüp uzaktaki kitapçıya gitmek hiç mantıklı değil. Çünkü kitap orada 11 lira. Sadece 1 lira için bence buna değmez. Zihniniz böyle düşündüğü için kararınızı verir ve kitabı mahallenizdeki kitapçıdan almaya gidersiniz. İşte bu karar fayda maliyet ilkesi gereğidir. Kitabı 1 lira daha ucuza almanın yaratacağı 1 liralık faydayı, 1 saatlik yürümenin getireceği yorgunluk, zaman kaybı veya isteksizliğin yaratacağı maliyetten daha düşük bulursunuz. Ya da başka bir deyişle, yürümenin yaratacağı maliyetin 1 liralık faydadan daha yüksek olduğunu düşündüğünüz için kitabı mahalledeki kitapçıdan alırsınız. Sanıyoruz siz de kararlarınızı verirken bu altın ilkeyi defalarca kullanmışsınızdır. Hayatımız boyunca daima bugün 1 lira harcamanın getireceği fayda ile o harcamayı ertelemenin getireceği faydayı karşılaştırırız. 1 lirayı harcamamanın getireceği faydanın gelecekte alacağımız faiz olduğunu bilerek hesaplamamızı yapmaya çalışırız. Tasarruf etmeye yönelik duygularımızı etkileyen temel teorinin fayda maliyet teorisi olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Ekonomik kararlarınızı verirken kullanacağınız en temel kural fayda maliyet ilkesidir. Bu ilkeyi kullanarak karar verdiğiniz sürece seçimleriniz hatalı olmayacaktır. Ne dersiniz? Ekonomi hiç de zor bir bilim dalı değilmiş, öyle değil mi? Hisse senedi nedir? Ekonomik hayatta banka kadar sık duyduğumuz kavramlardan biri de hisse senedidir. Hisse senedinin ne olduğu ve nasıl çalıştığının bilinmesi size ileride yapacağınız yatırımlarda oldukça büyük kolaylık sağlar. Çünkü yatırımcıların en çok yatırım yaptığı enstrüman, yani yatırım aracı genellikle hisse senetleridir. Şimdi hep beraber bir hisse senedinin nasıl oluştuğunu ve ne işe yaradığını anlamaya çalışalım. Diyelim ki üniversiteyi bitirdiniz ve çocukluktan beri hayalini kurduğunuz bilgisayar şirketini kurmak istiyorsunuz. Yaptığınız hesaplara göre bu işe başlamak için 100 bin liraya ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama küçük bir sorun var. Sizin elinizdeki para 60 bin lira ve 40 bin liraya daha ihtiyacınız bulunuyor. Peki şimdi ne yapacaksınız? Çocukluğunuzdan beri hayallerini kurduğunuz işi kurmaktan vaz mı geçeceksiniz? Tabii ki hayır. Dünyanın her yerinde iş kuran insanlar böyle bir durumda ne yapıyorlarsa, siz de aynısını yapacaksınız. Öncelikle şirketinizi 100'e bölmeniz gerekiyor. Kurabilmeniz için 100 bin lira gerekli olan şirketinizi 100'e bölerseniz, her biri 1000 lira değerli olan 100 parçaya ayırmış olursunuz. Yani şirketi kurabilmeniz için 100 tane 1000 liraya ihtiyacınız var demektir. Bu bölme işlemi elbette ki kağıt üzerindedir. Şirketinizin değeri üzerinde yaptığınız bu bölme işlemi sonucunda ulaştığınız 100 parça, sizin 100 adet hisse senedi yaratmış olduğunuz anlamına gelir. Sizin 60 bin liranız vardı ve bu, sizin şirketin 60 adet hissesine sahip olduğunuzu gösterir. Şimdi kalan 40 adet hisse için şirkete para yatırarak ortak olacak bir kişi bulmanız gerekiyor. Öncelikle en yakın arkadaşınıza gidiyorsunuz ve ona kuracağınız için gelecekte ne kadar önemli bir şirket olacağını anlatıyorsunuz. Ne kadar çok para kazanacağınızı ve ne kadar büyük bir şirket olacağınızı söylüyorsunuz. Eğer isterse kendisinin de şirkete katılabileceği teklifini iletiyorsunuz. Arkadaşınız bu teklifi kabul ediyor. Size ihtiyacınız olan 40 bin lirayı veriyor. Böylelikle en yakın arkadaşınız şirketin 40 adet hissesini satın almış oluyor. Böylece 100 bin liranız oluyor ve işinizi kurabilirsiniz. Hemen işi kuruyor ve çalışmaya başlıyorsunuz. Müşterileriniz sizden memnun oldukları için ürünlerinizi alıyorlar ve böylelikle satışlarınız artıyor. Bir yıl geçiyor ve yıl sonunda hesaplarınıza bakıyorsunuz. Bu bir yıllık çalışma sonunda 10 bin lira kâr ettiğinizi görüyorsunuz. Şimdi yapmanız gereken bu kârı şirket sahiplerine dağıtmak. Şirketin tek sahibi siz olsaydınız paranın tamamını alacaktınız. Ama en yakın arkadaşınız da şirkete ortak. Öyleyse şirketi kurarken yaptığınız bölme işlemini burada da yapmanız gerekiyor. 10 bin lirayı 100'e böldüğünüz zaman her bir hisse senedi başına kaç para dağıtılacağını bulursunuz ve sonra onu payları oranında şirket ortaklarına dağıtırsınız. Hisse senedi başına kar 100 liradır. Yani 10 bin bölü 100. Sizin şirketteki payınız 60 adet olduğu için 60 çarpı 100 lira karşılığı 6 bin lirayı siz alırsınız. 40 çarpı 100 lira karşılığı 4 bin lirayı da arkadaşınız alır ve böylelikle kar dağıtımını tamamlarsınız. Her yıl bu hesaba göre oluşan karı aranızda paylaşırsınız. Her gün haberlerde defalarca duyduğunuz hisse senedi işte budur. Gerçek hayattaki şirketlerin sizin kuracağınız bilgisayar şirketinden tek farkı hisse senedi sayısının daha çok olmasıdır. Gerçek bir şirkette milyonlarca adet hisse senedi olabilir. O zaman da doğal olarak ortak sayısı yüz binlerle, hatta milyonlarla ifade edilir. Büyük bir şirkete sahip olduğunuz zaman artık hisse senetlerinizi borsada da satabilirsiniz demektir. Borsalarda hisse senedi almak ile arkadaşınızın sizin kurduğunuz şirketin hisse senetlerini alması arasında pek fark yoktur. Eğer bir şirketin hisse senetlerini borsada satın alırsanız, yine yıl sonu geldiğinde şirketin elde ettiği kârın sizin sahip olduğunuz hisse senetlerine düşen payı size verilir. Şimdi size hisse senetleriyle ilgili yaşadığım bir anekdotu aktaracağım. Inter yatırımda çalıştığım dönemde arkadaşım U, yine burada adını vermiyorum arkadaşımın, beni arayarak anneannesinin yatak şiltesinin altında yıllar önce dedesi tarafından alınmış bir miktar aksa hisse senedinin olduğunu, anneannesinin her yıl temettü kuponlarını tek tek kesip bankaya tahsilata gitmekten bıktığını ve bunları ne yapmaları gerektiğini sordu. Ben de kendisine hisse senetlerini fiziki olarak tutmanın çok riskli olduğunu, yanma kaybolma gibi nedenlerden zarar görebileceklerini söyledim ve hisse senetlerini şirketimize gönderip anneannesinin adına açılacak bir hesapta muhafaza etmelerini tavsiye ettim. Bir elemanımızı gönderip hisse senetlerini teslim aldık. Şirketimize getirip sayımını yaptığımızda hayretle hisse senetlerinin o günkü değerinin 1 milyon Amerikan doları civarında olduğunu gördük. Şilte altında unutulmuş olan o hisse senetleri yıllar içinde Aksa şirketinin göstermiş olduğu performans ile bir servete dönüşmüştü. Buradan alacağımız ders, doğru seçilmiş hisse senetleri zaman içinde tahmin edilemeyecek değerlere ulaşabilirler. Bu tür değerli yatırımları yastık altında değil, banka ve aracı kurumlarda muhafaza etmek gerekir. Borsa nedir? Şimdi size tıp, fizik ya da kimya konusunda önemli terimleri sıralasak, birçoğunu daha önce duymadığınızı söylersiniz. Fakat finans dünyasının terimleri duyduğunuzda size hiç de yabancı gelmez. Çünkü her biri, her gün defalarca duyduğunuz sözcüklerdir. Aşina olduğumuz bu kavramlardan biri de borsa kavramıdır. Borsa, basitçe alışveriş yapılan bir yeri ifade eder. Alışveriş tarihinin ne kadar eski olduğunu biliyorsunuzdur. O nedenle alışveriş yapılan yerlerinin tarihlerinin de o kadar eski olmasını normal karşılarsınız. Tarih öncesi dönemde eski Roma'nın toplantı yeri olan Kastor Tapınağı'nın yanındaki forumda toplanan halkın hisse senedi, ev ve arazi alışverişi yaptığı söylenir. Zaman ilerledikçe borsalar sadece belli bir ürünün alınıp satıldığı yerler oldular. 17. yüzyıla gelindiğinde hisse senedi gibi sadece belli bir varlığın satıldığı borsalar kurulmaya başlandı. Bunlardan biri de 19. yüzyılda Amerika'da kurulan altın borsasıydı. Bir borsanın nasıl kurulduğunu merak ediyorsanız, Samuel Gilpin'in hikayesini öğrenmenizi tavsiye ederiz. Samuel Gilpin, o tarihlerde finansal işlemlerin merkezi sayılan Manhattan'ın aşağı mahallelerinde küçük bir kafe işletmektedir. Henüz bir altın borsasının olmadığı 1863 yılında Gilpin'in aklına dahiyane bir fikir gelir. Kafeye gelen finansçıları sürekli seyreden Gilpin, kendi kendine şöyle der. Neden olmasın? Kafenin arkasındaki bir odayı altın alışverişi yapan kişilere ayırır. Burası sıradan döşenmiş, sade bir odadır. Tek dekoratif yanı bir kaseye damlayan suyun çıkardığı sesin altın para gibi şıkırtılarıdır. Ülkenin her yanından gelen altın arayıcıları, kendilerine ayrılan bu özel odaya altın oda adını verirler. Odaya talep giderek artar. Ülkenin en büyük üreticileri, satıcıları ve tüccarları birbirlerine teklif vererek altının fiyatını oluşturmaya başlarlar. Herkes oluşan bu fiyattan ertesi gün altın alışverişini yapmakta, akşam herkes yine altın odada toplandığında yeni fiyatı oluşturmaktadırlar. İşler Gilpin açısından oldukça iyi gitmektedir. İçecek satışları artmıştır. O anda Gilpin'in aklına daiyane bir fikir daha gelir. Gilpin, altın odanın duvarlarından birine kolla çalışan bir numaratör koyar. Böylece altın avcılarının üzerinde anlaştıkları altın fiyatı numaratöre aktarılır ve herkesin görmesi sağlanır. Bu, altın odadaki gürültüyü bir miktar azaltır. Fakat Gilpin'in dehası bu değildir. Gilpin, numaratörü öyle bir duvara yerleştirmiştir ki, numaratörün bir yüzü de sokağa bakmaktadır. Artık herkes Gilpin'in işlettiği kafenin önünde toplanmaya başlamıştır. Gilpin, sanki bir borsa gibi altın odada oluşan fiyatları halka duyurarak insanları altın üzerine bu fiyatlardan yatırım yapmaya teşvik eder. Numaratörde oluşan fiyatlar bir süre sonra halkı altın piyasasının içine çeker. Gilpin, bir taşla iki kuş vurmuştur. Artık içecek servisi dışarıya da yapılmaktadır. Gilpin'in yarattığı büyük hücumun kendi aleyhine dönmesi uzun sürmez. Hem altın oda hem de dışarısı artık kitleleri taşıyamaz hale gelir. Birkaç ay içinde ilk altın borsası olan New York Altın Borsası yan sokakta büyük bir binada açılıverir. Gilpin'in kafesinin arka odasında yarattığı sistem bugünkü borsaların küçük bir örneğidir aslında. Yatırımcılar bir mal üzerinde alışveriş yaparlar ve ortaya çıkan fiyatı gören diğer insanlar da alışverişlerini bu fiyattan gerçekleştirmeye başlarlar. Böylece kimse bir mala değerinden fazla para vermemiş olur. Bugün dünyada birçok borsa vardır. Her borsa belli bir alanda uzmanlaşmıştır. Hisse senedi borsaları, altın borsaları veya döviz borsaları bunların başında sayılabilir. Her birinde isminde geçen varlığın alım ve satımı yapılır. İnsanlar hiçbir sınırlamaya tabi olmadan bu borsalara gelirler ve orada oluşan fiyatlardan alışverişlerini yaparlar. Şimdi eminiz sizin de aklınıza aynı soru gelmiştir. Peki ama fiyat nasıl oluşuyor? Borsa fiyatı nasıl oluşur? Çarşıya çıktığınızda mağazaların vitrinlerine mutlaka dikkat etmişsinizdir. Her malın üzerinde bir fiyat etiketi vardır. Her şeyin bir fiyatının olması doğaldır. Çünkü onları oluşturmak için katlanılan bir bedel vardır. Peki ama bu fiyatı kim belirliyor? İnanın ne Harry Potter ne de Yüzüklerin Efendisi filmlerinde şimdi anlatacağımız kadar fantastik bir hikaye bulamazsınız. Şaka yapmıyoruz. Bu fantastik hikaye fiyatın nasıl oluştuğunu gayet açık anlatır. Eğer bu hikayeyi iyi öğrenirseniz alışverişe çıktığınızda güç artık sizdedir. Nasıl mı? Görünmez adamın hikayesini duymuşsunuzdur. Peki ya görünmez elin? İşte dünyanın belki de en fantastik hikayesi görünmez eldir. Gelin şimdi hep beraber fiyatın nasıl oluştuğunu görelim ve görünmez elin muhteşem hikayesini öğrenelim. Bu hikayenin iki baş kahramanı var. Biri arz, öteki talep. Bunlar kimdir diyorsanız sizi hemen tanıştırabiliriz. Diyelim ki, 3 adet kitabınız var. Bunlar Moby Dick, Küçük Prens ve Harry Potter olsun. Bu ekonomik olarak sizin kitap arzınızın, yani sahip olduğunuz ve sunduğunuz kitap sayısının 3 olduğu anlamına gelir. Ya da diyelim ki 4 tane portakalınız var. O zaman da portakal arzınız 4'tür. Şimdi bunları aklımızın bir köşesinde tutalım. Gelelim talebe. Talebi ölçmek biraz daha zor olsa da aslında sizin için hiç de karışık değildir. Sahip olduğunuz bu 3 güzel kitaptan ikisini en yakın arkadaşlarınızdan biri okumak istiyor. Bunlar Küçük Prens ve Harry Potter olsun. Öyleyse kitap talebi 2'dir. Eğer 4 arkadaşınız var ve her biri sizden bir portakal isterse, o zaman da portakal talebi 4'tür deriz. Şimdi tekrar hatırlayalım. Kitap arzınız 3 iken kitap talebiniz 2'dir. Portakal arzınız 4 iken portakal talebiniz de 4'tür. Peki, arz ve talep arasındaki bu ilişki ne ifade ediyor? Arz ve talep arasındaki ilişki, o malın fiyatının belirlenmesini sağlıyor. Alışverişe çıkan herkes şu ifadeyi mutlaka duymuştur. Bir mala talep artarsa fiyatı da artar. Evet, gerçekten böyledir. Eğer daha çok insan bir şeyi satın almak istiyorsa, o insanlar o şeye sahip olabilmek için daha fazla para ödemeye istek duyarlar. Mesela bir bisiklet almak istiyorsunuz. Çünkü karneniz oldukça başarılı ve babanız size söz verdi. Bisikleti almak için mağazaya gidiyorsunuz. Fakat o anda belki aklınıza gelmeyen bir şey var. Karnesi iyi olup babasının bisiklet alma sözü verdiği tek kişi siz değilsiniz. Başkaları da var. Öyleyse şunu rahatça söyleyebiliriz. Bisiklete olan talep yüksek. Çünkü her zamankinden daha çok insan bisiklet almak istiyor. Sizin bilmediğiniz bu gerçeği kim biliyor derseniz, elbette ki satıcı biliyor. Tam olarak bilmese bile görüyor ve tahmin ediyor. Bisiklet satıcısı o anda şöyle düşünüyor. Elimde sadece 10 bisiklet var ve birçok insan bisiklet almak istiyor. Bisikletler herkese yetmeyeceğine göre en iyisi fiyatı biraz arttırayım. Bunun tam tersi de mümkündür. Eğer talep azsa fiyatlar düşer. Mesela kış aylarında kimse bisiklet almak istemez. Satıcı elindeki bisikletlerin satılmadığını görünce fiyatı düşürerek insanların dikkatini çekmek ister. Böylece bisikletlerini satmaya çalışır. Şimdi gelelim hikayemizin en fantastik yerine. Siz bisiklet almaya giderken kaç kişinin daha bisiklet alacağını bilemezsiniz. Bisikletçi de kaç bisiklet satacağını bilemez. Bunların bilinmesi de zaten mümkün değildir. Çünkü insanlar kararlarını her zaman değiştirebilirler. Peki öyleyse fiyat nasıl oluşacak? Tüm bunları bilen birine ihtiyaç var. Kaç kişinin karnesinin iyi olduğunu ve babalarının kendilerine bisiklet alma sözü verdiğini bilen biri. Bisikletçinin kaç bisiklet satacağını bilen biri. O, tüm bu hesaplamaları yapar ve şöyle der. 15 kişi bisiklet alacak. Satıcının ise 10 bisikleti var. Normal zamanda bir bisiklet 120 liraya satılıyor. Eğer bisiklet alacakların sayısı da 10 olsaydı, o zaman fiyatın 120 olması gerekirdi. Fakat şu anda talep arzdan yüksek olduğu için fiyatın da artması gerekir. Satıcı fiyatı 130 liraya çıkartsa bile tüm bisikletlerini satabilir. Ne alıcı ne satıcı bu söylenenleri duyamaz. Ama satıcı içgüdülerine güvenerek fiyatı arttırır. Sonunda düşündüğü gibi tüm bisikletleri satar. Şimdi merak ediyorsunuzdur. Yukarıdaki sözleri söyleyen kimdi? O, ekonomi biliminin en büyük kahramanı görünmez elden başkası değildir. Piyasalarda fiyatı bilen sadece odur. Biz sadece talebe ve arza göre fiyatı arttırıp azaltırız. Hepsi bu. Bizim bir şeye olan ihtiyacımız, yani talebimiz, o şeyi satacak olanın elindeki miktar, yani arz, fiyatın belirlenmesinin temel kriterleridir. Belki sizlerin de fark etmiş olduğunuz gibi, bir şeye karşı duyduğumuz arzu ve istekler, o şeyin fiyatının belirlenmesinde önemli olmaktadır. Şimdi size basit bir soru sorarak fiyatın oluşumunu ne kadar anladığınızı göreceğiz. Sorumuz şöyle. Küçük bir kasabadaki bir dükkanda mumlar 1 liradan satılmaktadır. Şehirde yaşanan olumsuzluk nedeniyle kasabaya birkaç gün elektrik verilemeyeceği haberi gelir. Dükkan sahibi mum fiyatlarını 2 liraya yükseltir. Sizce dükkan sahibi fiyatı neden arttırmıştır? Evet, haklısınız. Muma olan talebin artacağını düşündüğü için. Dükkan sahibinin buradaki düşüncesi basitçe şöyledir. İnsanların duyguları her zamanki gibi olsaydı mumun fiyatı 1 lira olarak kalacaktı. Fakat elektrik kesintisinin müşteriler üzerinde yarattığı farklı duyguların fiyata eklenmesi muma olan talebi azaltmayacaktır. Çünkü bunun böyle olması gerekiyor. Arz ve talebin nasıl birlikte çalışarak fiyatı oluşturduğunu anlamayanlara dükkan sahibi çok güzel anlatmaktadır. Çünkü bunun böyle olması gerekiyor. Ya da başka bir şekilde söylersek, görünmez el bunun böyle olmasını ister. Talep artarsa fiyat artar, talep azalırsa fiyat da azalır. İstek ve arzularımız ise talebe yön verir. İşte borsada da fiyatlar aynen böyle oluşur. Eğer bir hisse senedini herkes almak isterse, fiyatın yükseldiği görülür. Çünkü talep artmıştır. Eğer herkes satmaya başladıysa, fiyat düşmeye başlar. Çünkü talep azalmıştır. Diyelim ki pazara gittiniz ve elma almak istiyorsunuz. Bir kilo elmaya en fazla 4 lira ödeyeceğinizi hesapladınız. Başka biri 5 lira verecek olsun. Bir diğeri ise en fazla 3 lira verecek olsun. Bu kişiler ne birbirlerini ne de elma satıcısı bu kişileri tanıdıkları için arz ve talebi hesaplayarak fiyatı bulmak mümkün olmayacaktır. Elma satıcısı o günkü talebe göre fiyatını arttıracak ya da azaltacaktır. Aslında fiyatı bir tek görünmez el hesaplayabilecektir. Fakat borsalarda fiyatın hesaplanması biraz daha farklıdır. Tüm talepler borsaya iletildiği için fiyatın matematiksel olarak hesaplanması mümkündür. Örneğin herhangi bir günde borsaya gelen alıcılar almak veya satmak istedikleri miktarları borsaya iletirler. Bir yatırımcı 5 hisse senedini 10 liradan almak istediğini iletir. Diğeri 4 hisse senedine en fazla 7 lira vereceğini söyler. Bir diğeri ise 2 hisse senedine 4 lira vereceğini bildirir. Matematiksel olarak yapılan hesaplamalar sonrasında fiyatın ne olduğu bulunur ve hisse senedi o fiyattan almak isteyenlere satılır. Bu işlem borsanın açık kaldığı süre boyunca devamlı tekrarlanır ve fiyat belirlenir. İşte borsanın çalışma mantığı bu kadar basittir. Borsalar ne işe yarar? Borsalarda oluşan fiyatların gerçek fiyatlar olduğu düşünülür. Hisse senedi, altın ya da herhangi bir şeyin alınıp satıldığı bir borsada oluşan fiyatlar, birçok kişinin aldığı kararın adeta bir ortalaması olduğundan, o varlığın değerini doğru şekilde ortaya koyduğu kabul edilir. Bu nedenle de borsa fiyatları herkesin güvendiği fiyatlardır. Bir şeyin fiyatının ne olacağını tahmin etmek gerçekten çok zordur. Örneğin, dondurmanın bir yıl sonra kaç lira olacağını kimse bilemez. Bundan dolayı da herkes fiyatı tahmin etmeye çalışır. Fakat borsalar fiyatın ne olması gerektiğini herkesi şaşkına çevirecek kadar büyük bir başarıyla tahmin ederler. Sadece fiyatı belirlemekle kalmazlar, fiyatları yorumlayan insanlara gelecekte neler olabileceğini bile söylerler. Şimdi size borsaların geleceği görmede ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir hikaye anlatacağız. Bu inanılması güç hikayenin size borsaların ekonomik hayatımızda ne işe yaradıklarını fazlasıyla göstereceğini düşünüyoruz. 28 Ocak 1986 tarihinde dünya havacılık tarihinin en trajik kazası gerçekleşir. Uzay mekiği Challenger kalkışından 73 saniye sonra 7 mürettebatı ile havada patlar. Birçok kişinin televizyon başında izlediği bu acı olayın nedeni uzun süre öğrenilemez. ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, patlamanın nedenini araştırması için uygarlık tarihinin en önemli fizikçilerinden Richard Feynman'ı görevlendirir. Rogers Komisyonu adlı araştırma ekibi uzun uğraşlar sonucunda kazanın nedenini yaklaşık 6 ay sonra açıklar. Hatalı üretilen küçük bir motor parçası kazaya sebep olmuştur. Hatalı parçanın üreticisi ise Morton Thiokol adlı şirkettir. Gözler bir anda Morton Thiokol'a çevrilir. Uzay mekiğinin yapımında Morton Thiokol'un dışında 3 firma daha görev almıştır. Bunlar mekiğin motorlarını yapan Rockwell, yer desteğini sağlayan Lockheed ve dış tankları üreten Martin Marietta adlı şirketlerdir. Fakat komisyon sadece Morton'u suçlu bulmuştur. Çünkü kazaya neden olan parçayı üretenler onlardır. Raporun açıklanıp Morton firmasının suçlu bulunduğu gün, Morton hakkında yapılan başka bir açıklama herkesi şok eder. Mekiğin yapımında rol oynayan 4 şirketinde hisse senetleri New York borsasında işlem görüyordu. Patlamanın olduğu gün New York borsasında Challenger'ın yapımında görev alan 4 büyük şirketin hisse senetleri değer kaybetmeye başlar. 4 şirket de günü düşüşle kapatır. Fakat diğer 3 şirketin hisse senetleri günü %3 düzeylerinde değer kaybıyla kapatırken Morton Thiokol hisseleri %12 oranında düşmüştür. Bu gerçekten şaşırtıcı bir durumdur. Bu farklılık neden kaynaklanmıştır? Acaba şirket içinden birileri kazaya kendilerinin neden olduğunu öngörmüş olabilir miydi? Daha sonra yapılan araştırmalar böyle bir işaret olmadığını söylüyordu. Öyleyse nasıl olmuştu da patlamanın olduğu gün New York borsası hatalı parça üreticisini keşfedebilmiş ve suçluyu bulmuştu? Bu soru bugün bile yanıtını tam olarak bulmuş değildir. Ama herkesin düşündüğü şey, borsaların gelecekte olacakları bugünden tahmin etmede dünyadaki herkesten daha başarılı olduğudur. Döviz piyasaları ve döviz. Alıcı ve satıcıların sahip oldukları malları değiştirmek için bir araya geldikleri yerlere genel bir ifadeyle piyasa denir. Başka bir ifadeyle piyasalar arz ve talebin bir araya geldikleri yerlerdir. Mesela her çeşit sebze, meyve ve tekstil eşyasının satıldığı mahalle pazarları piyasaların karma bir örneğidir. Ekonomik anlamda piyasa kavramı ise daha özelleşmiş alanları temsil eder. Örneğin bir hisse senedi piyasası, hisse senetlerini almak ve satmak isteyenlerin bir araya geldikleri yerdir. Bugün gelişen iletişim ve internet olanakları ile birlikte sizin de tahmin edeceğiniz gibi insanlar artık sahip oldukları hisse senetlerini alıp satmak için bir araya gelmemekteler. Bu işlemlerini elektronik ortamlarda yapabilmekteler. Bu açıdan değerlendirildiğinde piyasalar artık fiziki yerler olmaktan çıkmış, belli bir şeyin ticaretinin yapılması ile aynı anlamda kullanılır olmuştur. Parasal değer olarak dünyadaki en büyük ticaret döviz piyasalarında gerçekleşir. 7 gün 24 saat dünyanın her yanındaki yatırımcılar değişik para birimlerini alıp satarlar. Döviz, ülkelerin kullandıkları para birimlerinin ortak adıdır. Mesela Amerikalıların para birimi dolardır. Avrupa Birliği ülkeleri euro kullanırlar. Japonların para birimi yen, bizim para birimimiz ise liradır. Tüm bu para birimlerine kısaca döviz deriz. Bu paraların alınıp satıldığı piyasalara da döviz piyasası denir. Her gün haberlerde döviz kurları adı altında bazı rakamlar duyarız. Örneğin bugün dolar kuru 2 lira oldu. Kur kavramı hayatımızı oldukça kolaylaştıran bir olgudur ve bizi uzun hesaplar yapmaktan kurtarır. Bizim para birimimizin lira, Amerikalıların para biriminin dolar olduğunu söylemiştik. Bu paraların birbirlerine karşı olan değerlerini bulmak için birçok işleme gerek vardır. Üstelik bu işlemleri yapsak bile doğru yanıtı bulmamız garanti değildir. Oysa kur sayesinde bu hesaplamayı kolay ve hızlı bir şekilde yaparız. Örneğimizde belirttiğimiz gibi dolar kuru 2 lira ise bu şu anlama gelir. 1 dolar 2 liraya eşittir. Bu Amerikalıların bir elmasının sizin iki elmanıza eşit olduğu anlamına da gelir. Ya da doların liradan iki kat daha değerli olduğu anlamına da. Şimdi gelin kurların gerçek hayatta ne anlama geldiğini öğrenmek için bir hamburgerciye gidelim ve bir Big Mac isteyelim. Eğer gittiğimiz hamburgerci Amerika'da ise 4 dolar veririz. Ülkemizde ise 8 lira veririz. Çünkü kur 2 olduğuna göre hamburgerin Amerika'daki fiyatı 4 dolarsa ülkemizdeki değeri 8 lira. Yani 4 dolar çarpı 2 olur. İşte kurlar bize eşyaların fiyatlarını hesaplamakta kolaylık sağlar ve herhangi bir şeyin fiyatını o ülkenin para cinsinden bulmamıza yarar. Döviz piyasalarının dünyadaki en işlek piyasalar olduğunu söylemiştik az önce. Peki bu nereden kaynaklanıyor dersiniz? Döviz piyasalarına neden bu kadar çok alışveriş yapılıyor?